satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, Satır Arası programına ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda bugüne kadar gelinen aşamayı ve alınan sonuçları Satır Arası programında değerlendireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerçekleştiriyor. İç siyasette ÖSO ile ilgili tartışmalar var. Bu tartışmaları ve ÖSO ile ilgili gerçekleri değerlendireceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde hafta sonunda yapılacak kurultay ve genel başkanlık yarışı sürecinde Satır Arası programında değerlendireceğiz. Fatih Atik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri stratejik önemdeki Buseyra Dağı'nı da ele geçirdi. Buseyra Dağı'nın ele geçirilmesi çok önemli çünkü bu da hem Kilis'i hem Azez'i hem de Afrin'i yukarıdan görebilen kritik bir nokta. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Buseyra Dağı'nı ele geçirmesinden sonra Afrin harekatının biraz daha kolaylaşacağı ifade ediliyor. Tabii terör örgütü mensupları tarafından Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatı konusunda manipülasyon ve dezenformasyon çalışmaları da son hızla devam ettiriliyor. Özellikle Batı medyasında Zeytin Dalı harekatına yönelik dezenformasyon kokan haberler görüyoruz. Şimdi tabii bugün Rusya'da başlayan Soçi zirvesi de var. Soçi zirvesi de önemli. Suriye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu zirvede alınacak kararlar da merakla bekleniyor. Öncelikle şuradan başlayalım istersen. Afrin harekatı nasıl gidiyor? Zeytin Dalı harekatı nasıl gidiyor? Türk Silahlı Kuvvetleri planladığı şekilde bu harekatı başarılı bir şekilde sürdürüyor mu?
Gelen bilgiler, bölgedeki askerlerimizden, komutanlardan aldığımız bilgiler, operasyonda bir aksaklık yok. Hatta başlangıç aşamasında biraz hızlı gidiyordu beklenenin ötesinde. Ama hava şartları nedeniyle birkaç günlük bekleme süreci geçirildi. Şimdi operasyon istenildiği şekliyle devam ediyor. Afrin'den önce bir sıra dağlar silsilesi var. Bu bölge Suriye'nin en dağlık bölgesi. Hem kuzeyi, hem batısı, hem doğusu. Yani Türkiye sınırından sonra Irak gibi değil. Doğrudan dağlar başlıyor. Ve o hakim tepeleri alamadığınız zaman bu operasyonun bir anlamı kalmayacaktı. Dün Buseyra Dağı, önceki gün ele geçirildi. Bugün batı cephesinde farklı bir dağ var. Orası tepe var, orası ele geçiriliyor. Bu tepeler ve dağlar ele geçirildikten sonra arka tarafı düz ova ve şehire doğru ilerlemek daha kolay. Dolayısıyla buraların alınması son derece önemliydi. Hatta BBC'de bir yorum vardı. Yanlış hatırlamıyorsam evet BBC'deydi. Afrin'e gitmek, bu seradan geçmek gerekiyor bunun için diyorlardı. Ve bunun çok zor olacağını söylüyordu o yorumcu, yabancı yorumcu. Ama gördük ki Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birlikleri, kahraman askerlerimiz çok da zorlanmadan, tabii orada ne şartlar yaşanıyor bilmiyoruz ama birkaç günlük bir operasyonla önce bir kısmını, daha sonra tamamını ele geçirdiler. Bu şu anlama geliyor: yol açıldı ve bakıldığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamalara yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi. Yani 700'e ulaşacak neredeyse sayı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 5 tane, Özgür Suriye Ordusu'ndan da bildiğim kadarıyla 20 civarında şehidimiz var. Allah onlara rahmet eylesin ama her iki tarafta, hem Özgür Suriye Ordusu hem de Türk Silahlı Kuvvetleri ilerleyişini sürdürüyor. Tabii PYD ne kadar yığınak yaparsa yapsın, ne kadar YPG terörist örgüt yığınak yaparsa yapsın, hava gücü müthiş üstün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Ayrıca fırtına obüslerinin bombardımanı, yine diğer topçu birliklerinin bombardımanıyla bu mevziler yok ediliyor yani. Ve PKK'lıların da geriye doğru çekildiklerini görüyoruz ama büyük zayiat veriyorlar. İnsanlarımız şunu sorabilir: neden bu cesetler, öldürülen teröristlerin görüntüleri yayınlanmıyor diye. Bu bir strateji. Türkiye içerisindeki terör operasyonlarında da etkisiz hale getirilen teröristlerin görüntüleri yayınlanmıyor ama bu operasyonda da aynı şeyi tercih ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Fakat ÖSO militanlarının ya da ÖSO mensuplarının ya da gazetecilerin sosyal medyadan paylaşımlarını takip ederlerse orada bu tip görüntülere rastlamak mümkün. Öldürülen PKK'lı cesetlerinin görüntülerini sosyal medyada yayınlıyorlar. Şunu söyleyeyim ben. Bence askeri harekatlar siyasetin, diplomasinin bir parçası. Hem askeri hedefleri oluyor, hem siyasi hedefleri oluyor, hem diplomatik hedefleri oluyor. Bu açıdan bakıldığında 3 noktada da Türkiye'nin istediğini aldığını ben düşünüyorum. En azından başlangıç aşamasında. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen, birbiri ardına gelen açıklamalar, Türkiye ile temas, Türkiye'yi durdurmaya dönük bir takım hamleler. Ayrıca işte Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırması, Almanya'nın NATO'yu toplantıya çağırması falan bunlar operasyonun etkili olduğunu gösteriyor. Ve önemli olan da şey şu, her ne kadar sosyal medyada ya da yabancı medya kuruluşlarında Türkiye'nin yaptığı bu harekat bir işgal girişimi gibi gösterilmeye çalışılsa da hiçbir ülkeden böyle bir açıklama gelmedi. Tam tersine Türkiye'nin tezlerini kabul eden, terörle mücadelesinde Türkiye haklıdır ifadesini kullanan açıklamaları gördük. Amerika Birleşik Devletleri de buna dahil. Buradan bakıldığında Türkiye aslında diplomatik olarak istediğini elde etmiş gibi görünüyor uluslararası alanda. Tabii bu başarılı oldukça da bunun etkisinin daha fazla olduğunu göreceğiz. Şimdi bugün Bursa'ya da alındı. Yarın 10 kilometre daha ilerlendiğinde Afrin'deki teröristler çepeçevre sarıldığında işin şeklinin değiştiğini göreceğiz. Askeri alanda da operasyonun hızla ve başarıyla devam ettiğini söylemek mümkün. Siyaset ve diplomatik alanda da Soçi zirvesini örnek göstereceğim. PYD, YPG, PKK mesela bu toplantıya kurumsal olarak katılamadılar. Türkiye'nin isteği doğrultusunda. Soçi'deki zirvede böyle bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin desteklediği muhalifler katılıyorlar ama YPG'li, PKK'lı, PYD'li militanlar katılamıyor. Dolayısıyla bu da diplomatik alanda da aslında Türkiye'nin istediği sonuca ulaştığını başlangıç aşamasında gösteriyor. Orta Doğu coğrafyasında şöyle bir durum var. Elinizde sopanız varsa kullanmanız lazım. Türkiye bugüne kadar bu sopayı Fırat Kalkanı harekatına kadar sopadan kastettiğim askeri gücünüz varsa kullanmanız lazım. Bu noktada çok temkinli davrandı. Müttefikleriyle bir NATO üyesi olarak ortak hareket etmek için elinden geleni yaptı ama Amerika Birleşik Devletleri müttefiklik ortak ilişkisini kalleşlik ilişkisine dönüştürdü yani. Yani Türkiye'ye ihanet eden Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri hükümeti eleştiriyorsa Suriye politikasında gelinen noktadan dolayı bir NATO üyesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin onunla ve uluslararası koalisyonla ortak hareket etmeden kaynaklanan bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri başlangıçtaki politikasında Özgür Suriye Ordusu'nu destekliyordu mesela. Evet. Birdenbire onlardan vazgeçip YPG'yi, PKK'yı desteklemeye başladılar. Bu Suriye konusu ilk gündeme geldiğinde Amerikan yönetimi Esad'ın ve Suriye rejiminin devrilmesini istiyordu. Ve öyle gösteriler yapıldı ki neredeyse Esad gidiyordu. Sonra birdenbire bundan vazgeçtiler. Onlar bu politikalarını değiştirirken Türkiye benzer hamleleri yapmakta zorlandı ve müttefiklerinden de gerekli desteği bulamadı. Yani burada açığa düşürülen evet Türkiye Cumhuriyeti devletidir ama geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi yeni bir dönem var. Bu süreçte de Türkiye'nin artık kendi göbeğini kendisi kesmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı da söylüyor. O bölge temizlenene kadar operasyonlar devam edecek.
Şimdi tabii Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte bu harekatın yapılması ana muhalefet partisi başta olmak üzere bazı muhalefet partilerinin tepkisine neden oluyor. Bu nedenle bu konuyu konuşacağız tabii ki. Ama BBC başta olmak üzere bazı batılı medya organlarında Zeytin Dalı harekatını karalamaya yönelik bazı haberler yapıldığını görüyoruz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada da BBC başta olmak üzere sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yapılan bu karalama ve iftira niteliğindeki haberlere cevap mahiyetinde bir açıklama yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında öne çıkan en önemli husus, Zeytin Dalı Harekatı'nda hedefin terör örgütleri ve teröristler olduğu şeklinde. Evet. Çünkü terör örgütü mensupları ve teröristler ve Batı medyası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu harekat sırasında teröristleri değil, sivilleri hedef aldığı iftirasını ortaya atıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada sivillerin kesinlikle hedef alınmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Tabi burada diğer bir iftira noktası da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında dini yapıları, kültürel yapıları, ondan sonra tarihi eserleri hedef aldığına yönelik iddialardı. Bu iddialar bugün BBC kanalında dile getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada da bunu kesin bir dille yalanladı. Kesinlikle kültürel ve dini yapılarla tarihi eserlerin hedef alınmadığını açıkladı. Tabi terör örgütü ve teröristler bu tür manipülasyonlara ve dezenformasyonlara devam edecekler. Tabi burada acı olan Batı medyasının bu dezenformasyonlara alet olmasıdır. Ve sosyal medyada ortaya atılan bir iddia vardı. Ben ilk okuduğum zaman gülmekten kendimi alamadım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin napalm bombası kullandığını iddia ettiler. Tabi bu da çok komik bir iddiaydı ve iftiraydı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada da envanterinde bulunmayan napalm, kimyasal, biyolojik veya benzeri silah veya mühimmatların kullanılmadığını açık ve net bir şekilde ifade etti. Tabi terör örgütleri ve teröristler bu tür yalanları yaymaya devam edecekler. Sosyal medyada görüyoruz mesela Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurduğu siviller diye paylaştıkları fotoğrafların daha önce ya Halep'te ya da Yemen'de ki saldırılarda vurulan siviller olduğu ortaya çıkarıldı. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tankının vurulduğuna ilişkin iftira niteliğinde paylaşılan fotoğrafların başka ülkelerdeki tankların vurulma anına ilişkin görüntüler olduğu net bir şekilde görüldü. Tabii terör örgütleri ve Batı medyası bu tür manipülatif haberlerine devam edecekler. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bu harekatı da Fırat Kalkanı harekatında olduğu gibi sivillere zarar vermeden, tarihi yapılara, tarihi eserlere zarar vermeden en net bir şekilde sürdürmek istiyor ve bu konuda da azami özen ve gayret gösteriyor. Zaten kimse Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sivilleri katlediyor iftirasını atamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki geçmişi temizdir. Türkiye'nin bu konudaki geçmişi temizdir. Bu nedenle kimsenin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne böyle bir iftira atmaya hakkı yoktur. Böyle bir iftirayı dillendirmeye hakkı yoktur. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii bu harekatın Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yapılması CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin eleştirilerine neden oldu. Ben şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi aslında Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirmek istiyor. Bu harekatı ta karşı çıkmak istiyor. Ancak milletimizden Zeytin Dalı Harekatı'nın gördüğü büyük desteği görünce bu harekata doğrudan karşı çıkamıyor, doğrudan eleştiremiyor. Ne yapıyor? Özgür Suriye Ordusu üzerinden eleştirmeye kalkıyor.
Aynen öyle.
Özgür Suriye Ordusu'nu bir bahane ve kılıf olarak kullanıyor. Tabii şunu net ve açık bir şekilde ifade etmek lazım. Özgür Suriye Ordusu Suriye'de resmi muhatap olarak kabul edilmiş bir grup, bir örgüt. Yani Suriye'deki çözüm arayışlarında Suriye muhalefeti olarak Batı ülkeleri tarafından da kabul edilen bir grup ve bir örgüt. Ve Özgür Suriye Ordusu mensupları Suriyeli insanlar. Biliyorsun DEAŞ terör örgütünün içinde dünyanın dört bir tarafından insanlar var. Almanya'sından, Hollanda'sından, İngiltere'sinden, Japonya'sından insanlar var. Hakeza PKK, YPG, PYD terör örgütünün içinde de Batılı teröristler var. Onların videolarını sosyal medyada İzliyorsun. Yayınlandı. Bütün dinleyicilerimiz de izlemişlerdir. PYD, YPG, PKK terör örgütüne katılmak için Afrin'e gelen Batılı kişilerin, teröristlerin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Ama Özgür Suriye Ordusu'nun içindekiler Suriyelilerdir. Suriye'nin yerli insanlarıdır. Ve bunlar kendi topraklarını korumak, kendi topraklarını savunmak için Afrin'e yönelik bir harekat başlatmışlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte. Tabii burada ilk tartışmayı başlatan Cumhuriyet Halk Partisi'nin diplomat kökenli milletvekili Öztürk Yılmaz oldu. Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarını ben esefle karşıladım. Hatta mecliste yaptığı bir basın toplantısında küfürlü ifadeler kullanmasını bir milletvekiline yakıştıramadım.
Şok olduk zaten. İlk defa duyuyoruz böyle şeyleri yani mecliste.
Evet, meclis tarihinde olmayan şeyler. Bir basın toplantısında küfürlü ifadeler kullanılması. Ben Öztürk Yılmaz'ın bunun şahsi görüşü olduğunu düşündüm ÖSO'yla ilgili sözlerinin. Ancak daha sonra CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu söylemleri dillendirince ÖSO'ya yönelik bu politikanın CHP'nin ana politikası olduğunu görmüş olduk. Tabii buna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin diğer bakanları çok sert tepki gösterdiler. Bugün Milli Savunma Bakanı Sayın Nurettin Canikli mecliste bir konuşma yaptı. O konuşmasında ilginç bir şey söyledi. Bence çok dikkat çeker bir ifadeydi. Biz dedi Orta Doğu'da oyun kuruyoruz dedi. Oyun kurucuyuz şu anda dedi. Ve oyun kurucu olduğumuz için dedi Afrin Harekatı'nda da dedi bir oyun kuruyoruz dedi. Fazla detaya giremeyeceğim şeklinde bir ifade de kullandı. Bence bu harekatın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yapması çok stratejik bir hamleydi. Çok yerinde bir hamleydi. Türkiye doğru bir hamle yaptı.
Özgür Suriye Ordusu'nun tarihine baktığın zaman bu orduyu aslında Suriye ordusundan ayrılan subaylar kuruyor. Hı-hı. Öncelikle ve kalabalık gruplar var aslında. Daha sonrasında bunları Amerika Birleşik Devletleri de tanıyor. Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye de teklifte bulundu Ürdün'le beraber. Bu ılımlı muhalifler ya da muhalifler olarak bilinen Özgür Suriye Ordusu'nu onlar da kabul ettiler ve Eğit Donat programını aldılar bunları. Eğit Donat programını aldıktan sonra da Amerika Türkiye ile bu işi yürütürken birden politikasını değiştirdi.
Evet.
Özgür Suriye Ordusu Suriye'nin büyük bölümünde hakimdi aslında. Özellikle kuzey bölümlerinde falan hakimdi. Bugün PYD'nin, PKK'nın bulunduğu bölgelerde hakimdi. Fakat Amerika kendine partner olarak PKK'yı seçince Özgür Suriye Ordusu bir bocalama yaşadı. Destekten de mahrum kalınca gruplardan bazıları ayrıldılar. Sonrasında Türkiye'nin desteğiyle tekrar gelişti bu örgüt. Ve senin de söylediğin gibi uluslararası düzeydeki toplantılara da katılıyorlar. Hem şeye katılıyorlar, Avrupa'daki toplantılara hem de Soçi'deki görüşmeleri de katılımcılarının arasında. Şimdi buradan bir kere Özgür Suriye Ordusu teröristtir demek doğru bir yaklaşım değil. Hatta tam tersine Türkiye'nin politikasını kökünden eleştirme anlamına geliyor. Bir de Özgür Suriye Ordusu için şunu söylüyordu. Daha doğrusu Suriyeliler için şunu söylüyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Bu Suriyeliler burada niye duruyorlar? Biz bunları niye besliyoruz? Gitsinler kendi ülkelerini korusunlar, savaşsınlar diyordu. Şimdi bugün bu insanlar kendi ülkelerini korumak için savaşıyorlar. Kendi ülkelerini PKK'dan, PYD'den kurtarmak için, Esad zulmünden kurtarmak için savaşıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri de buna destek veriyor. Hı hı. Sen neye karşı çıkıyorsun şimdi? İki gün önce bunlar gitsinler kendi ülkeleri için savaşsınlar diyordun. Hı hı. Şimdi de ÖSO niye savaşıyor, Mehmetçik niye savaşmıyor diye konuşuyorsun. Şimdi bunun neresinden tutacağız yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Bir de baktığın zaman hep Türkiye'nin burada yürüttüğü operasyonların tersine bir politika izlediğini görüyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Daha önce ne dedi? Türkiye'den IŞİD'den petrol alınıyor dedi değil mi? Hı hı. IŞİD'den petrol alıyor Türkiye tankerlerle dedi. Böyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Arkasından Suriyeli IŞİD'çilere, DAEŞ'lilere silah gönderiliyor dedi. Böyle bir şey de olmadığı ortaya çıktı. Şimdi diyor ki bunlar niye savaşmıyor? Gitsinler savaşsınlar diyordu. Adamlar savaşıyor. Hı hı. Bu sefer de diyor ki niye ÖSO savaşıyor? TSK savaşmıyor. Bir de şunu söylüyor. Ben buradaki başarıyı diyor, Afrin Harekatı başarıyla yürüyor. Bunu hükümete değil Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu iyi götürüyor diyor. Şimdi tersi olsa orada şehit sayısı fazla gelse bu sefer şunu diyecek misin? Türk Silahlı Kuvvetleri başarısız oldu. Hükümet bu işin içinde değil mi diyeceksin? Yani her tarafından çelişkilerle dolu açıklamalar. Buradan son derece rahatsız ve kerhen desteklediklerini düşünüyorum ben de. Nereden tornistan yapacaklar diye bekliyordum zaten. Yani bula bula ÖSO'yu buldular. ÖSO dediğin topluluk. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da grup konuşmasında söyledi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ÖSO'nun verdiği şehit sayısı ne kadar biliyor musun? 600'ün üzerinde. Hı hı. 600'ün üzerinde şehit veren niçin şehit veriyor? Oradaki toprağını savunmak için. Yani 600 tane şehit, Allah korusun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden verilse daha mı iyi? Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Oraya girmeyelim, oraya bulaşmayalım. Savaş burnunun dibine gelmiş. Seni en yakın müttefikin kandırmış, aldatmış göz göre göre. Ondan sonra etrafını bir terör kuşağıyla çeviriyor. Sen de oturup bekleyecek misin yani? Bir de şu var, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de buraya ne kadar girmeye gönüllü olduğunu da bilmiyoruz. Cumhurbaşkanının yürüttüğü bir kampanya vardı. Yani şöyle bir eleştiri getiriyorlar. Diyorlar ki, işte davul zurnayla operasyon mu yapılır? Cumhurbaşkanı böyle gireceğiz dedi. 15 gün önceden adamlar hazırlıklarını yaptılar falan. Böyle operasyon mu yapılır diye eleştiriler vardı. Cumhurbaşkanının yaptığı şey bence şuydu. Kamuoyunu hazırladı. Kamuoyunu hazırladı ve şunu da söylemek yanlış olur. Davulla zurnayla ilan etmiyoruz yani. Zaten ilan etsen de adamlar yıllardan beri orada yığınak yapıyorlar. Yani biz konuşmaya başladığımızda başlamadı bu yığınak. Evet. Hendeklerin uzunluğunu görüyorsun. Köyden köye hendek kazmışlar. Evet. Barınaklar, koroganlar, neler neler yapılmış. Yani bunlar hatta, iki günde yapılacak şeyler değil.
Hatta bu Seyra'da ele geçirildiği zaman medyaya yansıyan görüntüleri hepimiz izledik. Orada dikkat ettiysen tüneller kazılıyor, barikatlar yapılıyor, sığınaklar yapılıyor ve hala inşaat sürüyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri biraz daha gecikmiş olsaydı bu inşaatlar, bu tahkimatlar tamamlanmış olacaktı. Türk Silahlı Kuvvetleri bu inşaatlar, tahkimatlar tamamlanmadan PYD, YPG örgütün üzerine çökmüş oldu. Cumhurbaşkanımız sık sık söylüyor zaten, çökeceğiz onların üzerine diyordu. Zamanlamasının aslında ne kadar doğru olduğunu da gösteriyor bence. Tabii Afrin bölgesinde hala tahkimatlara devam ediyorlar. Afrin'e ulaşılamadı, Afrin şehir merkezine. TSK burada ne kadar zamanlamayı doğru yaptığını, Türkiye ne kadar doğru yaptığını bir kez daha ispatlamış
yani
oldu.
Yani bu son şansıydı. Yani eğer yapmasaydı zaten evet. Oralar tamamen muhkem bir şekilde donatacaklarmış belli ki. Hı-hı. Ondan sonra da neler yapacak, neler olduğunu görecektik. Belki fırsatımız olmayacaktı evet. Müdahale etmeye. Çünkü Türkiye geçen yazdan beri terör politikasını değiştirdi. Hı-hı. Yani bu operasyon neden yapılıyor denilirse, oraya da dokunmak lazım. Müttefiklerinden destek alamayacağını gördünce ve özellikle 15 Temmuz ihanetini kimlerin yaptırdığı ortaya çıktıktan sonra Türkiye terörle mücadele politikasını değiştirdi. Yurt içinde de savunma taktiğinden saldırıya geçtiler. Yurt içindeki bütün inlerine girdiler. Güneydoğu'daki. Sadece yurt içiyle sınırlı kalmıyor işte bu operasyon. Özellikle Irak'ta devam eden operasyonlara bu da eklendi şimdi. Türkiye terörü kaynağında yok etme stratejisini uyguluyor şu anda. Eğer biz oraya gitmiyorsak terör yarın öbür gün bize gelecekti. Hı hı. Yani bunlar hazırlıklarını tamamladıktan sonra görüyorsun. Şimdi oradaki o kuraganları, koruganları işte mevzileri falan görüyorsun. Betonarme mevzileri. Kime karşı hazırlanmış? Hep Türkiye'ye doğru bakıyor.
Evet.
Yani kim gelecek oradan? DAEŞ mi gelecek? Kim gelecek? Yarın öbür gün Türkiye'ye karşı bir hamle yapmak için yapılan hazırlıklar bunlar açıkça belli. Türkiye'nin haklılığı her platformda gündeme geldi. Kimse de bunun ötesinde bir şey söyleyemez. Söylemedi de. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yapmak istediğini ben şöyle yorumluyorum. Türkiye'nin harekatına gölge düşürmek isteyen ve harekatı durdurmaya dönük bir takım hamleler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da işte bu terör baronlarının kullandıkları taşeronlar sadece PKK'dan, PYD'den, YPG'den, KCK'dan, FETÖ'den ibaret değil. İçeride de bir takım uzantıları var hala bunların taşeronları. Hatta ana muhalefet partisinin içinde hala terör yandaşı, Türkiye düşmanı taşeronların olduğunu işte bu söylemler gösteriyor. Yani burada anmak istiyorum. Yani geçen gün ulusalcı yazarlardan biri Nihat Genç bir açıklama yaptı evet. Televizyonda. Dedi ki kendisi de CHP'yi destekleyen isimlerden bir tanesidir. Bugün dedi Mustafa Kemal Atatürk kalksa gelse CHP kongresinde aday olsa seçilemez dedi. Hı hı. Neden bunu söylüyor? Çünkü CHP Atatürkçülerden uzaklaşan, Atatürkçülükten uzaklaşan bir partiye dönüştü. HDP ile, PKK ile, CHP ile, DHKPC ile iş tutan insanlar HDP önceliğinde CHP'nin örgütünü ele geçirdiler. Hı. İstanbul'daki seçimlerde neler olduğunu gördük. İşte il başkanlığına kimin geldiğini gördük. Atatürk düşmanı, Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanı bir insan CHP'nin il başkanı seçildi. CHP kim? CHP nedir? Atatürk'ün kurduğu partidir diye övünülüyor ama Nihat Genç bile diyor ki Atatürk bugün gelip aday olsa seçilemez diyor. Neden? Çünkü delege yapısını öyle bir değiştirdiler ki 740 delegeyi Kemal Kılıçdaroğlu bizzat belirledi. Yani dolayısıyla buradan çıkacak sonuç CHP'nin bir an önce genetik kodlarına dönmesi gerekiyor. Fakat zaman, bu pek mümkün mü onu bilemiyorum.
O zaman şimdi hafta sonunda yapılacak CHP kurultayı var. Cumartesi pazar günü CHP'nin olağan kurultayı toplanacak. Genel başkanlık seçimi yapılacak ve parti meclisi seçimi yapılacak. Genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu aday. Karşısında rakip olarak Muharrem İnce çıktı, Yalova milletvekili. Ümit Kocasakal çıktı, eski İstanbul Baro Başkanı. Başka var mı?
Ömer Eminağoğlu çıktı.
Ömer Faruk Eminağoğlu var bir de. Tabi burada en ciddi rakip Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce. Ben çünkü Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağoğlu'nun yeterli imzayı toplayıp kurultayda genel başkan adayı olabileceklerine ihtimal vermiyorum.
Çünkü 125 imza gerekiyor.
CHP'de evet genel başkan adayı olmak için 125 delegeden imza toplanması gerekiyor. Ne Ümit Kocasakal ne de Ömer Faruk Eminağoğlu'nun böyle bir imzayı toplayabileceğine ihtimal vermiyorum. Ancak Yalova milletvekili Muharrem İnce bu imzayı toplayabilir ya da toplamıştır da. Geçen gün bir açıklama yaptı, bu yeterli imzayı topladığını söylemişti. Tabii Muharrem İnce'nin bu delege yapısıyla genel başkan seçilip seçilmeyeceğini cumartesi günü göreceğiz. Ama ben Sayın İnce'nin genel başkan seçilebileceğine ihtimal vermiyorum. Bu delege yapısıyla Sayın Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin genel başkanı seçilir. Çünkü sen de biraz önce söyledin, CHP delegelerinin tamamını Sayın Kılıçdaroğlu belirledi.
Evet.
Bu delege yapısıyla bir genel başkan değişikliği olması mümkün değil. Sayın Muharrem İnce dedi ki, Sayın rahmetli Ecevit nasıl Sayın İnönü'yü devirdiyse ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nu devireceğim dedi ama çok tarih tekerrür edecek gibi görünmüyor.
Kendisi devrilir bence.
Muharrem İnce mi devrilir?
Muharrem İnce devrilir.
Tabii burada...
Tavşan aday da olabilir Muharrem İnce.
Tavşan aday mı?
Yani orada aralarında bir anlaşma da olabilir.
Ben çok ihtimal vermiyorum tavşan aday olduğuna. Ama tabii CHP'deki delege yapısı çok farklı. Yani CHP'li milletvekilleri AK Parti'yi eleştiriyorlar. Demokratik kurallar işlemiyor diye ama CHP içinde de CHP tüzüğünde de çok katı kurallar olduğunu biliyoruz. Bugün mesela Ümit Kocasakal'ı dinledim ben bir televizyon kanalında. Orada söylüyordu neden delegeler seçiyor CHP Genel Başkanı. Partinin bütün üyeleri seçsin diye bir teklif getiriyordu mesela. Ama CHP'de delegeler seçiyor ve delegeleri de Kılıçdaroğlu ve ekibi belirledi. Bu delege yapısıyla bir genel başkan değişikliği kongrede, kurultayla yapılması mümkün görünmüyor. Tabii CHP'nin bu kurultayında bence parti politikalarının tartışılması gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi nereye gidiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisi ne olmalıdır bundan sonraki süreçte? Bunların tartışılması gerekiyor. Ve ben bunların da çok tartışılacağına ihtimal vermiyorum kurultayda.
CHP'ye baktığın zaman tamamen örgütlerin güdümünde, Türk siyasetinin, Türkiye'nin milli çıkarlarına dönük değil de daha çok örgütlerin ve dışarıdan siyaset mühendislerinin güdümünde gittiğini görüyoruz. Bir tarafında bakıyorsun FETÖ ile bağlantılar vardı. Öbür tarafına bakıyorsun işte İstanbul İl Başkanı'nın gelmesiyle CHP içerisindeki o 10 Haziran hareketi, 10 Aralık hareketi vardı.
Evet.
Ayrıca farklı siyasal gruplar var CHP'nin içinde. Bir Kılıçdaroğlu'nun yeni bir söylemi vardı. Yeni CHP diye bir söylem vardı hatırlıyorsun.
Evet.
O yeni CHP'den kastettikleri daha ulusalcı, daha milliyetçi bir CHP değil. Ya da işte iktidar alternatifi bir CHP'den bahsedilmiyor. Daha böyle aktivist, daha Türkiye değerlerinden uzak, farklı bir CHP'den söz ediliyordu. Şu anda onlar ele geçirmiş vaziyetteler. Bu yeni CHP'den kastettikleri şey ya da bizim gördüğümüz daha çok HDP, PKK çizgisine yakın isimlerin temsil ettiği bir çizgi. İstanbul İl Başkanı'nın Canan Kaftancıoğlu'nun göreve gelmesi de bu kapsamda değerlendirilmesi gereken bir şey. Geçen gün Sayın Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı. Dedi ki CHP HDP ile yatağa girdi, PKK ile uyandı falan diye bir ifade kullandı. Biraz ağır bir ifade olabilir siyaseten ama bunu Sayın Baykal da söylemişti daha önce. CHP'nin giderek HDP çizgisine kaydığını, daha çok böyle etnik ve bölücü söylemlerin etkisinde kaldığına dönük yorumlar yapmıştı. Hatta İstanbul Almanya'ya gittiğinde Sayın Kılıçdaroğlu ile Baykal görüşmedi. diyorsun.
O konuyla ilgili de farklı dedikodular ve söylentiler var. Dün basın toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Yani gerçekten sağlık durumu el vermediği için mi Sayın Baykal görüşmedi? Yoksa bir tepki olarak mı görüşmedi? Senin yorumun nedir?
Bize gelen bilgiler yani Baykal'ın görüşmek istemediği şeklinde. Çünkü Deniz Baykal bu gidişattan memnun değil. Yani Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanı olduğu bir CHP'yi ben düşünemiyorum. Deniz Baykal'ın da buna sıcak bakacağını düşünemiyorum. Bir de Deniz Baykal'ın şöyle bir uyarısı vardı. Geçen sene yaptığı basın toplantılarında ve televizyon programlarında. CHP'yi bir hizip partisi, bir mezhep partisine dönüştüğünü söylemişti. Deniz Baykal. Bu çok önemli bir tespit.
Bu Deniz Baykal'ın tespiti.
Evet. Yani buna ilişkin yorumlar, çok eleştirel cümleler kullanılmıştı Deniz Baykal hakkında. Fakat böyle kameraların önünde, mikrofonların önünde bu çok konuşulan bir şey değil. Fakat gidip CHP'lilerle ya da işte CHP'ye yakın isimlerle sohbet ettiğinizde, konuştuğunuzda milletvekillerinin birçoğunun Alevi kökenli olduğu ve bu yapının da kendi içinde ayrıca çatıştığını ve bu şekilde bir bağlantısı olmayanların partide yönetici olamayacağına dönük yorumları duyarsınız. Ankara kulislerinde konuşursanız, yani bugün hangiyle giderseniz gidin, CHP'nin milletvekilleri arasında bu mezhepsel bir takım farklılıklar olduğunu görmek mümkün ya da tercih edilenlerin onlar olduğunu görmek mümkün. Bu da Ankara siyasetinde çokça konuşulan konuların başında geliyor. Dolayısıyla Baykal'ın böyle eleştirileri vardı ve Atatürk'ün kurduğu partinin HDP çizgisine savrulmasını ben doğrusu anlayabilmiş değilim. Ana muhalefet partisi bir tarafta FETÖ bağlantısı, bir tarafta PKK-HDP bağlantısıyla daha ne kadar yürüyebilecek ben bunu bilemiyorum. Yani CHP tabanının bunu gördüğünü zannediyorum ve CHP'den İYİ Parti, Meral Akşener'in partisi kuruldu mesela. Siyaset mühendisleri diyorlardı ki AK Parti'den oy alacak. AK Parti'den bir oy aldığını düşünsek bile İYİ Parti'nin asıl oy aldığı partinin CHP olduğunu görüyoruz. Bundan önce %25 bandına oturmuş olan CHP'nin mevcut söylemleriyle, İstanbul İl Başkanı'nın açıklamaları, tweetleri ve bugünkü politikasıyla bu bandı ben koruyabileceğini düşünmüyorum şahsen. Her ne kadar Erdoğan düşmanlığı yapsalar da, insanları bu yönde etkilemeye çalışsalar da, yani Kılıçdaroğlu bu seçimde daha önceki seçimlerde aldığı oyu alamayabilir. Bu da yani bir maliyet olarak önüne konulacaktır bence.
Evet. Tabii bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin devlet ve millet yanındaki duruşu devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytindalı Harekatı'na desteğini sonuna kadar sürdürüyor Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli'nin bu milli ve yerli duruşunda bu programda zikretmekte fayda görüyorum. Dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda da bu harekatla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. MHP ve Sayın Bahçeli bu sürece tam destek veren isimlerden. Tabii AK Parti ile MHP arasında 2019 seçimlerine yönelik ittifak arayışları da devam ediyor. İki parti arasında komisyon kurulmuş, üçer kişiden olan. Bu komisyon seçim ittifakı ve siyasi partiler yasasına üzerindeki çalışmalarını sürdürüyorlar. Bildiğim kadarıyla çalışmanın sonuna gelindi. Ve yakında bu çalışma liderlere sunulacak. Daha sonra da meclis gündemine getirilecek. 2019 seçimlerinde partilerin ittifak yapmalarının önü açılacak.
Bütün seçimlerde tabii. Yerel seçimler, genel seçimler zaten milletvekilleri seçiminde yapılacak. Yerel seçimlerdeki ittifak önemli. Aday mı çıkarmayacaklar? Nasıl olacak? Yani partinin güçlü olduğu yerde hangisi güçlüyse ona göre mi adaylar belirlenecek?
Onun işte detaylarını taslak açıklanınca göreceğiz ama partilerin resmi olarak ittifak yapmaları yolu açılmış olacak. Biliyorsun bizim siyasi partiler ve seçim kanunlarımıza göre partilerin ittifak yapmalarını yasaklıyor.
Yasak şu anda.
Kanunlarımız. Ancak mesela ittifak yapmak istediği zaman bir partinin listesinden girebiliyorlar ama yeni düzenlemeyle bunun yasal dayanağı da kavuşturulmuş olacak. 2019 seçimlerinde siyasi partilerin ittifaklarına yol açılmış olacak.
Yani ben açıktan AK Parti MHP için böyle yasal düzenleme yapılacak. Onlar açıkladılar zaten ittifak yapacaklarını. Ama CHP-HDP ittifakı hala açıklayamadılar. İşte Canan Kaftancıoğlu'nun göreve getirilmesi CHP-HDP ittifakının ilk adımı.
Evet.
Bunu açıktan yapmasalar bile örtülü olarak sahada iki parti ittifak yapacak yani.
Evet.
En yakın oy geçişkenliği burada var. Ve CHP'nin hedefi, asıl hedefi bence İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri Kürt oylarıyla HDP'nin oylarını da alarak kazanmaya dönük bir strateji uyguluyorlar. İlk amaçları bu. Ama önümüzdeki süreç neler getirecek onu hep beraber göreceğiz.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta Satır Arası programında görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyoruz.
Satır Arası.